Ayrım 27.
Zülfikar Bey'in kanı ısınmıştı hancıya. Az sonra hafiflemiş olarak aşağıya indi. Demek sen Uçanalı Zülfikar Bey'sin. Duydum adını. Bizim burada kalanlardan biri söyledi ama kim çıkaramıyorum şimdi. Yaşlandık artık. Kafa eski kafa değil. Aklımda bir şey var, onu biliyorum. Çok övüyordu seni. Demek adam haklıydı. Ben daha yaşlı sandım o adamı dinlerken ama değilsin, gençsin. Hanın alt katı bölmesiz olarak bırakılmış, sadece iki yanda iki uzun ağaç masa, masaların ağaç sıraları ile döşenmişti. Sağ geride bir kapı avluya, daha ortalarda kalan bir kapı mutfağa açılıyordu. Soldaki üçüncü kapıdan ise hancının oturduğu bölüme geçildiği anlaşılıyordu. Ayrıca hanın giriş kapısının solunda dört sandalyesiyle küçük bir masa daha vardı. Hancı Zülfikar Bey'e küçük masanın başında yer gösterdi, kendi de geldi Zülfikar Bey'in karşısına oturdu. Kim çıkacak bu havada yola, kim iş düşünecek? Dört gün oldu uğrayan yok. Tek müşteri sen varsın. Han senin. Gönlüne göre otur, nasıl rahat edersen öyle. Güldü, hemen ardından iç çekti. Savaş girmedi, çok şükür bizim burada. İstersin başın dinlensin, öyleyse kal. Ne kadar kalabilirsen o kadar kal. Bak, söyledim az önce, savaş girmedi bizim burada. Değil yalnız bu sefer, Balkan Savaşı'nda da girmedi. Florna'da, Manastır'da, Kozana'da kim rahatı kaçarsa burada geldi, bizde misafir oldu. Ama Türk ama değil, bize güvendi. Belli sen rahat değil, belli hükümetle karakolla zorun var. Rahat olsan bu havada böyle kılıkta burada olmayacaktın. Hani aklımdan ne geçiyorsa bil diye söylüyorum böyle. Anlamadım sanma diye. Çünkü böyle daha rahat edeceksin. Beni hükümet beslemiyor. Gelen müşteri besliyor. Burası karakol değil misafirhane. Gelen adam adama benziyorsa ben sormam neden geldi. Kimden kaçıyor, kimi kovalıyor sormam. Efendi ise hoş geldi. Değilse kusura bakma diyeceğim. Yerim yok. Güle güle. Hancı yine güldü. Kalktı mutfağa kulak verdi. Tamam oldu, bizim madam geldi. Ne içeceksin? Çay kahve yoksa başka şey? Zülfikar Bey çay dedi. Hancı çayı söylemeye gitmeden 30'unda gösteren yeşil gözlü, dik duruşlu, boylu poslu bir kadın girdi içeriye. Elinde boynundan iple bağlı boş bir gaz şişesi vardı. Kalispara Papa Hristo. Kalispara Sofya. Kadının gözleri Zülfikar Bey'deydi. Rumca konuşuyorlardı. Kim bu hoş adam? Müşteri. Zülfikar Bey yine öksürdü. Hasta mı? Değil, biraz üşütmüş. Bana gönder iyi edeyim, gülerek ekledi. İyice terleteyim iyileşsin. Hristo şişesini doldurdu, verdi. Kadın gözleri Zülfikar Bey'de kapıdan çıkarken Zülfikar Bey'e el salladı. Kalispera. Yüzündeki gülümseme silinmeden gitti. Hancı Zülfikar Bey'e sana vuruldu dedi. Zülfikar Bey karşılık vermedi. Ah bu savaş, ah bu savaşlar bey, dedi hancı iç çekerek. Kırdı geçirdi her yeri. Kaç yıldır biri biter, biri başlar. Kadınları erkeksiz, çocukları babasız bıraktı. Ben ayıplamam erkeksiz kalan kadını. Böyle senin gibi güzel bir adam, yakışıklı bir erkek görünce deli olur elbet. Vuruldu sana. Daha kapıdan girerken beni görmedi, seni gördü. Bak görürsün, birazdan gene gelecek. Zülfikar diyecek bir söz bulamadı karşılık vermek için. Hancı biraz önce söylediklerini yanlış anlayabileceğini düşünmüş olacak ki açıklamalara girişti. Bizim burada handa bütün müşteriler erkek, kadın çok az. Az gelir. Bazen kocası ile gelirse gelir. Sofya her gün uğrar bize. Gaz alır, misafir gelir. Sanma hep böyle olur. Bazen içeride kim var görmedi bile gelir bana. İç çekti. Ben acırım erkeksiz kadınlara. Erkeksiz güzel kadınlara daha çok acırım. Kadınlar erkekten daha çok açlık çeker birleşmek için. Tanrı kadın doğurmak için yaratmış. Doğurması için çiftleşecek. Başka türlü söndüremez ateşini. Onun için ben derim ki erkeksiz kalan kadının gönlünü etmek sevaptır. Çok büyük sevaptır. Hancı haklı çıktı. Çaylarını yeni bitirmişlerdi. Sofya bu kez omuzlarına bir şal atmış, entarisini değiştirmiş, taranmış, saçına sedefli yeşil bir tarak takmış, hafiften boyanmış geldi. Bu kez Türkçe girdi söze. Evde canım sıkıldı. Her akşam hep bir yaşlı baba, bir yaşlı ana, bir ben. Her akşam, her akşam. İlaçlarını verdim, sırtlarını ovdum, yatırdım ikisini de. Masalarındaki üçüncü sandalyeye oturdu. Hristo, hadi bir şişe şarap aç, içelim. Zülfikar Bey'e döndü. Müslüman mısın? Zülfikar olumlu bir baş işaretiyle karşılık verdi. Sen Müslüman, ben Hristiyan ama tek Tanrı var. Müslümanın, Hristiyanın tanrıları bir. Şarap içmek günahsa işte söylüyorum. Bütün günahı benim olsun. Hatır kırmadığın için sevabı senin. Hemen sözü değiştirdi. Hastasın. Biraz üşütmüşüm. Anlamıştım. Hastaya benziyorsun. Kahkaha attı. Hasta da olsan değişmez. Ben iyi edeceğim seni. Kafama koydum, iyileştireceğim. Eliyle kafasına vurdu. Ben buraya bir şey koydum. Mesele bitti, yaparım. Birinci bardaklarını çabuk içtiler. Sofya, bu Hristo'nun kendi şarabı. Herkes bilir. Üstüne yoktur. Manastırdan almaya gelirler. İkinci bardağını kaldırırken, Yasu Hristo mu? Dedi. Babamdan çok severim seni. Ben de seni Sofya mu? Sofya bir kahkaha daha attı. Sakın anandan çok deme. Şişe boşalmıştı. Sofya mutluluk taşıyordu. Zülfikar Bey'in elini tutmuş bırakmıyordu. Seni buraya Tanrı gönderdi. Tanrı seni bana gönderdi. Bilmezsin nasıl canım sıkılıyordu, nasıl yalnızdım. Boş bardağını kaldırdı, tersine çevirdi. Hristo, bir şişe daha açayım istiyorsun. Zülfikar Bey, istiyorsa benden, dedi kısaca. Sofya ne evet ne de hayır. Zülfikar Bey'in elini yanağına götürdü, yanağı üstünde sıktı, yanağından ayırdı, sandalyesini Zülfikar Bey'in karşısına çekti. Yüzünü yüzüne yaklaştırarak Zülfikar Bey'e baktı, baktı. Çarptın beni, dedi. Ne tatlı adamsın sen. Sonra Zülfikar Bey'in eli elinde kalktı. Haydi, dedi. Bize gideceğiz. Bizim ev daha sıcak. Sen bu otelin soğuk odalarında iyi olmazsın. Şarap getirmeye giden Hristo elinde şişeyle döndü. Sofya Hristo'nun elinden şişeyi aldı. Çalacağım senin otelinden onu. Bize götüreceğim şarabı biz de içeceğiz. Zülfikar Bey'in elini boş eli elinden çekti, sıktı, ardından da yanağına küçük bir öpücük kondurduktan sonra sokuldu, başını Zülfikar Bey'in omzuna dayadı. Zülfikar Bey Hristo'ya bakıyordu. Hristo, git dedi, evi bir ev ötede, bizim handan sıcaktır, odandaki emanetlerin içinde merak etme. Sofya Zülfikar Bey'in dağlarda kaçak yaşadığını, kendisine yar olamayacağını daha ilk görüşte anlamıştı. Yaratılıştan içine kapalı, duygusal bir kadındı. Zaman zaman gerçek kimliğini örtülemek için takınırdı Zülfikar Bey'le ilk karşılaştığı sıradaki gibi aşırı özgür, şu, hovarda tavırlarını. Balkan Savaşı'na kadar ağabeysi, gelinleri, iki çocukları, yeni evli ablasıyla eniştesi, biri kendinden büyük erkek, öbürü küçük kız, iki kardeşi, yaşlı halası ile bir arada oturan 12 kişilik bir aileydiler. Manastırla Florin arasında Katokline'de otururlardı. Babası bakkaldı. Evlerinin altındaydı dükkanı. Abisiyle birlikte işletirlerdi. Savaşta eniştesiyle küçük erkek kardeşi cephede kaldılar. Düşen bir top mermisi ise yerle bir etti evleriyle birlikte dükkanlarını. Babası dışarıda, kendisi annesiyle birlikte 40 adım ilerideki bir komşularındaydı. Top ateşlerinin ardından koşup geldiklerinde sessiz bir taş yığınağı olarak buldular evlerini. Taş yığınları arasında vücutlarından parçalar gördüler evdekilerin. Yalnız üçüydü sağ kalan. Bu acıdan babasının sağ yanına inme indi. Annesinin saçları bir gecede bembeyaz kesildi, konuşması peltekleşti. Katokline'de ne barınacak evleri vardı, artık ne de mutlu günlerinde rahat geçinmelerini sağlayan dükkanları. Şimdi oturdukları evin yanı sıra mısır tarlaları, 10 dönümlük şaraplık üzüm veren bir bağ ile bağlıydılar bu köye. Sofya gençliğinin en güzel çağında annesiyle babasıyla bu köye göçmek zorunda kaldı. Katokline, Florina ile manastır arasında tren yolu üzerinde 500 haneli varlıklı bir bucaktı. Karadan değişik yolların kavşak yeriydi. Trenle manastır 10, Florina'ya sadece 6 dakika çekerdi. Çıkan savaş, sonra da o savaşta düşmek için onların evini, dükkanını seçen bir bomba sıfır etmişti tümünü. Sofya'yı bir dağ köyünde hastalıklı bir anne, sakat bir baba ile yalnız bırakmıştı. Zülfikar Bey uzun uzun anlatmasına gerek kalmadan anladı Sofya'nın dertlerini, onurunu kurtarmak için nasıl çırpındığını, üzüntülerini açığa vurmamaya çalıştığını. Savaş buydu işte. Karşılıklı cephelerde çarpışan insanları bir yandan da dertlerini paylaşmakta birleştiriyor, birbirlerine avutacak durumlarda buluşturuyordu. Sofya'nın evinde kaldığı 3 gün kadın erkek ilişkilerine insancıl bir yön veren güvenli bir dostluk kuruldu aralarında. Kızını 3 gün olsun mutlu gören babasının gözleri ışıldıyor, güçlükle konuşan annesi Zülfikar Bey'le bir iki tatlı söz edebilmek için çırpınıyordu. Karın dindiği 4. gün gelenler gidenler çoğalınca Zülfikar Bey'in köylerinde daha uzun kalamayacağını Sofya da anlamıştı. Yola çıkmak için hazırlanan Zülfikar Bey'e ne git dedi ne de kal. Gözlerinin nemlenmesini önleyemeyerek gerçek kimliğiyle acıları göğüslemeye alışık onurlu bir kadın gibi uğurladı Zülfikar Bey'i. 27 yaşına kadar geçen ömrünün en güzel 3 günlüğü birlikte yaşadığı erkekten ayrılırken bu 3 günün dolu dolu anılarının ılık esintilerinin dolaştığını duyuyordu göğsünde. Bu esintilerin yaşadığı sürece hiç dinmeyeceğini, ömrünün sonuna kadar hatırladıkça yüreğini hep böyle ısıtarak esmeye sürdüreceğini şimdiden duyuyordu. Başın sıkışırsa ya da ne zaman aklına gelirsem bu ev kollarım hep sana açık dedi. Kapımı çalmaktan çekinirsen hana uğra. Hristo'yla haber gönder. Ayakkabılarımı giymeden terliklerimle koşar gelirim. Kış ilerledikçe soğuğunu artırıyor, bir iki gün kesilen kar yağışları 3. gün yağmadığı günlerin açığını kapatmak istercesine artan bir hışımla indiriyordu. Zülfikar Bey o soğuk Kasım ayını Peristeri Dağı yamaçlarında birbirine 3-4 saat uzaklıkta köylerde konaklayarak geçirdi. Çoğunlukla karlı günlerde kaldığı hanlarda tanıdığı, köylerine dönmek için karın durmasını bekleyen köylülerle birlikte yola çıkarak sürdürüyordu göçebeliğini. Kasım ayının son günü Germanalı Recep'ti yol arkadaşı. Küçük Prespa gölünü sollarına almışlar, gür makilikler arasında dik yamaçları dolana dolana Büyük Prespa gölüne doğru iniyorlardı izledikleri keçi yolunda. Yolun üst başını saran makilikler set çekmese, bayırda biriken karlar topan topan kayabilir, kendilerini de altına alarak geçtikleri yolu örtebilirdi. Yol üstünde makiliklerin seyrekleşeceği yerlerde her an karşılayabilirdi bu tehlikeyle. Kendilerinden önce geçen bir atlı ile geldikleri yöne giden 2 yayanın ayak izlerini yitirmeden yol alıyorlardı ürküntü veren yabanıl yamaçta. Öğleye doğru kendi yollarından 200 adım aşağılardan geçen bir başka keçi yolu üstünde çığlıklar atarak bir kar yığını çevresinde döne döne uçuşan akbaba, karga sürüleri gördüler. Ölü bir hayvan ya da insan olmalıydı o yığının altında. Aşağılardan eriyen karların derelendiği çay yataklarından çağıltılar geliyordu. Kar yığınının erimeye başladığı açıktı. Çizgisine gelince yakınından uçan kargaların akbabaların kanatları değdikçe yığından bir biri ardına 3 topağın koptuğunu, derinlere doğru yuvarlandığını gördüler. Az sonra kopan 2 topakla tanınacak bir görünüş aldı kar yığını. Bir adamın başı, sol omuzu, daha sonra bir atın sağrısı çıktı karın altından. Atı üstünde silahlı bir adamdı donan. Çizmesinin topuğu, mavzerinin namlusu, sırtı sıyrıldı kardan. Kargalar düşen karlardan bu korkuluk görüntüsünden ürkerek açıldılar. Az sonra buzdan bir atlı heykeli tamamladı geçtiği yolun üstünde. Akbabaların, kargaların çemberleri daralmaya başladı ölünün çevresinde. Ürkütücü çığlıkları yankılandıkça yeni yeni kar topakları kopuyordu yamaçlarda. Yuvarlana yuvarlana büyüyerek iniyorlar, gürgen kayın ağaçlarının gövdelerine, makiliklere takılarak yığılıyorlardı. Ürküntü veren bu görünüşten uzaklaşmak için adımlarını hızlandırdılar. Geçtikleri yolun 2 yanında biriken karlar boylarını aşıyordu. Aşağılarda ise 100 yıllık çamların, kayınların sadece tepe dalları görünüyordu kardan. O ulu ağaçlar çam, kayın, gürgen olmaktan çıkmış maki kümeleri görüntüleri almışlardı. Büyük Prespa ile Küçük Prespa göllerini Florina ile birleştiren ana yola yaklaştıkları zaman öyle oluyordu. Recep'in Büyük Prespa gölünün doğu kıyısı yakınlarındaydı köyü. Recep, bizim buralarda henüz Fransız jandarması görmedik dedi. Yola çıkmadan önce Zülfikar Bey Biliste'ye gideceğini söylemişti. Oysa henüz yoktu verilmiş bir kararı. Recep, Zülfikar Bey'in bu sözünü hatırladı. Bilisteli misin, yoksa konuk mu gidersin? Konuk giderim. Ayrılmaları yaklaşıyordu. Bilis de Görce yöreleri bizim büyük Prespa Ohri yöreleri kadar rahat değil. Güvenli değil. Fransızlar oraları tutmuşlar diye duyarız, dedi Recep. Ohri kıyılarında dağlar, tepeler kaçaklarla dolu diye sürdürdü. Komitacılarla dolu dört bir yan. Fransızlar hangi biriyle başa çıksınlar? Senin Fransızlarla başın dertteyse Ohri ile Prespa arasında yaylada kal. Bilisti'ye kavuşmakta acele etme. Zülfikar Bey Recep'in öğüdüne uydu. Ana yolda ayrılmadı. Büyük Prespa'nın doğu kıyısında daha bir saat Recep'le yol arkadaşlığı etti. Recep ayrılacaklarına yakın, ''Sıkılırım sana bize buyur diyemedim diye.'' dedi. ''Yok seni yatıracak odam yatağım. Biz Balkan Savaşı'ndan sonra yerleştik köye. Daha toparlanamadık. Ben kestane satarım. Sırtımda bir torba kestane indirdim 2 gün önce Florina'ya. Dönerdim, kar kesti yolumu.'' Zülfikar Bey kar durmuşken yolunu sürdüreceğini söyledi. Ohri yakınlarında kalacaktı. İyi edersin dedi Recep. Yalnız kalmazsın orada. Çok komitacı var. Birine katılırsın. Ayrıldılar. Zülfikar Bey 2 saat sonra Çaşko köyüne ulaştı. Büyük bir han gördü köyün girişinde. Recep'ten almıştı adını. Çok iyidir, temizdir demişti. Eski bir komitacı işletir. Meşrutiyete kadar dağlarda gezmiş, Goran Kaptan derler. O da Goran'a koydu hanının adını. Çift kanatlı, demir çemberli yüksek bir avlu kapısından giriliyordu hana. Avlu yüksek duvarlarla çevriliydi. Avlunun gerisinde dikdörtgen pencereleri demir kafesli, 2 katlı taş yapı han yükseliyordu. Orta çağdan kalma bir yapıydı. O dönemin boyarlarından birinin konağı olmalıydı. Sağda bir duvardan öbürüne kadar uzanan bir sundurmanın altında İlk bakışta saydığı 8 at gördü. Sundurmanın sonunda ağır kapısı açıktı. Avludan vuran ışığı yansıtan at sarıları görünüyordu içeride. Solda yine 2 kanatlı, üstü dövme nakışlı, saçla kaplı bir kapıdan giriliyordu hana. Atları bekleyen nöbetçisi ise Arnavutça, ''Hancı içeride midir?'' diye sordu. 20 yaşında ya vardı ya yoktu Seyis. ''İçeride'' dedi. ''Kapıyı çal, açar.'' Çalmasıyla kapının açılması bir oldu. Goran Kaptan olmalıydı kapıyı açan. Uzun boylu bir adamdı. Uzun boylu sayılan Zülfikar Bey'den en az 10 santim daha uzundu. Zülfikar Bey'in 2 kalınlığındaydı gövdesi. Askısı boyundan geçme bir önlük takmıştı. Anlaşılan kapıyı açmaya geliyordu kendisi çaldığında. Bir şey sormadan Zülfikar Bey'in ne istediğini söylemesini bekledi. Zülfikar Bey odası olup olmadığını sorunca yana çekildi. ''Odam da var, şarabım da, yemeğim de.'' dedi. Zülfikar Bey içeri girince sağdaki büyük sofada dipte bir masada oturmuş şarap içen 8 kişi gördü. Henüz yemek yoktu önlerinde. Bakışlarını şarap bardaklarından ayırmışlar Zülfikar Bey'e bakıyorlardı. Masanın başında oturan saçı sakalı bıyığı birbirine karışmış adam yanındakilere yüksek sesle Bulgarca ''Abe kızanlar'' dedi. ''Goriçkalı Zülfikar Bey bu.'' Kadehini Zülfikar Bey'e doğru kaldırdı. Türkçe, ''Hoş gelmişsin Zülfikar Bey, buyur.'' Eliyle yanında yer gösteriyordu. Zülfikar Bey tanımıştı adamı. Yine de soran bakışlarla Goran Kaptan'a baktı. Goran fısıldadı. ''Rakitalı George Kaptan.'' Zülfikar Bey yanılmadığını anlayınca gecikmeden, ''Hoş bulduk George Kaptan.'' dedi. ''Ellerimi yıkayayım, gelirim.'' Sabahtan beri su sabun görmemişti elleri, karlarla olmuştu bir iki kez temizlenemezdi. En az 20 adım vardı üst kat sofanın boyu. Goran Kaptan arka avluya bakan en son odayı açtı. Zülfikar Bey mavzerini, ekmek torbasını, fişeklerini odada bıraktı. Elini yüzünü yıkadı. Odadan çıkarken anahtarını aradı, kapının üstünde yoktu. Goran Kaptan kapının karşısında bekliyordu. ''Benim hanımda kimsenin malı kaybolmaz.'' ''Kimse kimsenin malına dokunamaz. Yüreğin rahat olsun.'' dedi. Alt kata birlikte indiler. George Kaptan ayağa kalktı, karşıladı masasına yaklaşan Zülfikar Bey'i. Kucaklaşıp karşılıklı birbirlerinin sırtlarını sıvazladılar. Masadakilerle selamlaşma, tokalaşmalar bitti, oturdular. Kaptan, ''Benim bildiğim sen şarap içmezsin.'' dedi. Zülfikar Bey'in ''Size uyarım'' oldu karşılığı. Goran Kaptan girdi araya. Zülfikar Bey'e rakı buluruz. Böyle başladı yakınlıkları. Bir ara George Kaptan, az kalmış Fransızların eline düşecekmişsin, dedi. Biliniyordu hikayesi. Düşsen ellerinden sağ kurtulamazdın. Senin arkandan Kaylar köylerinde 3 ayda en az 300 kişiyi aldılar götürdüler. Bugüne kadar üçü dördü ya döndü ya dönmedi. Kaptan aşağılarda Manastır'dan Soraviç'e, oradan Kozana'ya kadar olan bölgede bütün olan biteni biliyordu. Zülfikar Bey ile tanışıklıkları Balkan Savaşı öncesine uzanıyordu. Kaptan 40'ını aşkın olmalıydı şimdi. 15 yıl kaldığı dağlardan hürriyetin ilanından sonra inmişti. Sırplarla Bulgarlar arasında savaş başlayınca yine dağ yolları görünmüştü kısmetine. Bak şu dünyanın işlerine dedi. Balkan Savaşı'nda karşı karşıyaydık, şimdi yan yanayız. Balkan Savaşı'nda karşılaşsaydık kurşun sıkacaktık birbirimize. Şimdi kurşunu kime sıkacağımızda birleştik. Ne düşünürsün? Var mı sığınacak güvenilir yerin dağlarda? Yok. Böyle tek başına yaşatmazlar seni dağlarda, bunu bil. Ne seni ne beni, hiçbirimizi yaşatmazlar tek başına. Ne yaptın, ne düşündün 3 aydır? Zülfikar kısaca 3 aylık yaşayışını özetledi. Bize katıl istersen. Zülfikar Bey avlu kapısından girerken gördüğü 8 atı hatırladı. Masada 8 kişiydiler. Avludaki atlar sizin mi? Bizim. Benim atım yok. Buluruz sana bir at. Zülfikar sustu. Ne düşündün? Alamam, param yetmez. Ne kadar ödersin? 4 aydır Goruçka'dan ayrıyım. 1,5 altınım kaldı üstümde. Yarın konuşuruz. Sen atı gör, beğenirsen anlaşırız. Goran kaptan küçük bir kara fakir rakı getirdi. Bu benden, hoş geldin rakısı. Demek sen namlı şanlı Zülfikar Bey'sin. O koca Rıza Bey'in oğlusun. Ben rahmetli babanın çok rakısını şarabını içtim. Sofrasında çok karın doyurdum. Bu handa istediğin kadar kal, istersen git, gene gel, konuğumsun, dedi. Gün ışırken sabah çorbasını içmek için hep birlikte sofranın başındaydılar yine. Sofradan kalkınca George kaptan Zülfikar Bey'e atı gösterdi.